Şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor. Saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeyler. Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhaba, ben Serhat Ayan. Haftanın başlangıcında sizlerle birlikteyiz. Teknolojinin en çok konuşulması gereken ama biraz gölgede kalan taraflarını sizlerle her hafta olduğu gibi paylaşmaya devam ediyoruz efendim. Bana her daim tüm sosyal medya varlıkları üzerinden Serhat Ayan yazarak ulaşabilirsiniz. Sorularınızı, katkılarınızı, konuk önerilerinizi buradan bekliyorum. Şimdi bugün çok enteresan bir gün. Bol bol oyun konuşacağız, girişim konuşacağız, yatırım sermayelerinden konuşacağız. Her zaman yaptığımız şeylerin bir tık üstüne çıkacağız bugün. Şimdi hattımızda çok değerli bir konuğumuz var. Hemen kendisine merhaba diyelim. Sayın Ozan Aydemir. Merhabalar efendim.
Merhaba. Serhat Bey, nasılsınız?
Merhaba. Çok teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah. Ozan Bey, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Tabii ki. Adım Ozan Aydemir. 43 yaşındayım. 14 senelik evliyim. Kişisel bilgilerden gireyim o zaman. Tamam. İki tane çocuğum var. Bir kız, bir erkek. Fanatik Galatasaraylıyım ve çok sıkı bir oyuncuyum senelerdir. Yaklaşık da 20 senedir çalışıyorum. Bunun 10 senesi reklam sektöründe. Ama geri kalan 11-12 senesi de tamamen kendimi oyun sektörüne adamış durumdayım.
Aynı ama zamanda şimdi reklam sektöründe diyorsunuz ama hani oyun sektöründeyim diyorsunuz ama muhtemelen siz de benim gibi küçüklüğünüzden beri, 10 yaşınızdan beri oynuyorsunuzdur.
Tabii yani şöyle hatırlarsınız belki kafa ayarı, Commodore 64'te kafa ayarı yapan kesimdenim ben de. Kasetlerle oyun aldığımız dönemler. Ve
1982'de başladım ben o işlere. Evet.
Yani bu dediğim bazı gençlerimize biraz saçma gelebilir ama gerçekten kaset çalara takıp televizyonda tornavidayla kaset çalar üzerinden bir düz çizgi yaratmaya çalışan bir nesiliz biz. Oradan evet. Bugünlere geldiğimiz için de tabii ki hani bu oyunların, şimdiki günümüzdeki oyunların değerini gayet iyi biliyoruz diyebilirim.
Aynen öyle. Şimdi o zamanlar kasetçilerden aldığımız korsan oyunlar döneminden böyle bu oyunlara para verilir mi, oyuna para verilir mi tartıştığımız zamanlardan çok acayip günlere geldik. Siz geçtiğimiz günlerde bir rapor açıkladınız. Türkiye'nin evet. Oyun sektörü raporu ve raporun başlığı çok ilgi çekici. 2020 yılında 2 milyar dolarlık bir hacimden bahsediyoruz. Yani o korsan oyunlardan 2 milyar dolarlık Türkiye içinde bir oyun hacmine geldik. Biraz bunları konuşalım isterseniz.
Tabii ki orada aslında direkt biraz böyle tüme gelin yapalım. 2020'de hatırlarsanız aslında iki büyük olay gerçekleşti. Birincisi Peak Games'in 1.8 milyar dolara yani yaklaşık 12 milyar TL'ye tekabül ediyor sanırım. Zynga'ya satılması oldu. İkincisi ise çok kısa bir süre içinde Rollic Games'in 168 milyon dolara gene Zynga'ya resmen satılması oldu. Şimdi 2020'ye baktığımız zaman aslında startuplar genelde 19 milyon dolarlık bir yatırım alıyor. İlk çeyrekte baktığımızda, ikinci çeyrekte ise bu rakam 28.3 milyon dolara ulaşıyor. Ama 2020'nin 9 aylık döneminde oyun sektöründe gerçekleşen satış işlemleri ise yaklaşık dediğiniz gibi 2 milyar dolarlık bir işlem hacmi. Ve bugün baktığınızda evet tabii ki Türkiye'nin ilk unicorn oldu Peak Games. Onu saymazsak 2020'de nereden bakarsanız 10-12 arası bu şekilde yatırımlar yapıldı. Yani 1 milyon dolardan tutun da 10 milyon dolara kadar birçok genç şirkete yatırım yapıldı. Bu da aslında bu sektörün ne kadar hızlı bir şekilde büyüdüğünün göstergesi. Bu bizim için aslında oldukça memnun edici bir gelişme, sektörün gelişmesi.
Ozan Bey, yani 1.8 milyar dolarlık yatırım tabii ki mükemmel bir şey ama böyle küçük küçük çok sayıda yatırım olması beni daha çok heyecanlandırıyor açıkçası.
Kesinlikle.
Ben de böyle bileyim.
Kesinlikle buna %100 katılıyorum. Aslına bakarsanız Türkiye'de çok yetenekli gençler var. Ben aynı zamanda akademik olarak da elimden geldiğince eğitim vermeye çalışıyorum. Geçen sene Bahçeşehir Üniversitesi'nde oyun ve e-spor pazarlama dersleri veriyordum.
Süper.
Aynı zamanda Türk Bilişim Vakfı'nda da mentorluk yapıyorum bu konuda. Gençlerimiz çok yetenekli ve aslında şunun farkına vardılar. Yani bu iş gerçekten hani adı oyun ama gerçekten profesyonel bir iş ve bu işi profesyonellerle yapmaları gerekiyor. Bir ekip olarak yapmaları gerekiyor ve bu yatırımlar onlar için çok iyi bir gelecek teminatı diyebilirim.
Aynen öyle. Ya bir de şimdi hani baktığımızda şeyleri bir kenara bırakalım. 1.8'i 163 milyon dolara falan bir kenara bırakalım. Şimdi burada pazar olarak da 450 milyon dolarlık bir pazardan bahsediyoruz. Az buz değil, değil mi? Sadece mobil oyunda bu arada.
Tabii tabii, sadece mobil oyunda. Şu an 450 milyon dediğiniz sadece mobil oyun. Geçen seneye baktığımızda aslında oyun dünyasındaki toplam oyuncu hasılatı 880 milyon dolar civarında. Yani artısı eksisi mutlaka vardır ve bunun 450 milyon doları mobilden geliyor. 230 milyon dolar civarında PC'den, konsolda da 200 milyon dolar civarında. Burada bu soruyu bana 3-4 sene önce sormuş olsaydınız bu kırılımda PC dominant bir şekilde üst sıralardaydı. Ama günümüze geldiğinizde özellikle akıllı telefonların teknolojisinin inanılmaz gelişmesi ve artık neredeyse hani herkesin elinde bir telefon var. Bu kaçınılmaz bir gerçek zaten, teknolojinin getirdiği kaçınılmaz bir gerçek. Böyle olunca tabii ki teknolojiyle beraber oyunların kalitesi de arttı ve tabii ki mobil oyunun en büyük avantajı yer ve zaman bağımsız oynayabiliyorsunuz. Şimdi PC oyunu oynadığınız zaman ya da konsol oyunu oynadığınız zaman evde olmanız gerekiyor. Ya da bir laptopunuz olması gerekiyor. Konsolsa kesinlikle TV'ye ihtiyaç var ama telefonunuz varsa her yerden istediğiniz zaman oynayabiliyorsunuz. Böyle olunca tabii ki her kesimden oyuncu, casual dediğimiz ya da hardcore dediğimiz böyle çok sık oyuncular ya da çok basit oyunlar oynayan oyuncular bile artık mobilden oyun oynama hale geldi.
Evet, yani bir de oyuncu bakış açısı da değişti sizin anlattıklarınızdan. Bunu anlıyorum. Şimdi siz Gaming in Turkey oyun ve e-spor ajansısınız. Hani ajansın kurucususunuz bu bir yandan. Şimdi e-spor diye bir şey çıktı ortaya ve ciddi bir şekilde, ne bileyim, maçları seyreden insan kadar oyun oynayanları seyreden insanlar çıktı. Benim kuşağım bunu anlamakta çok zorlanıyor. Ben izliyorum ayrı. Ama benim kuşağımdan bir sürü insan ya oyun oynayanlar seyredilir mi diyor ama üstüne oturup 10 dakika onu seyreden bir daha da oradan gözünü alamıyor bu arada.
Tabii tabii. Ya aslında şöyle çok kısaca hani basit bir dille Commodore 64'ten başlamıştık ya. Gelişimini anlatayım ben size bu sektörün. Şimdi hatırlarsanız seneler önce elimizde bu kadar teknoloji yokken biz ne yapıyorduk? Sokağa çıkıp mahalle maçları yapıyorduk. Kız arkadaşlarımız da ip atlıyordu vesaire. Bu tarz hobilerimiz vardı. Siz de hatırlarsınız. Sonrasında Commodore 64 geldi. O bahsettiğimiz garip dönem. Yani yarım saat kafa ayarı yapıp yarım saat oyun oynayıp oynadığımız oyunlar da böyle hani çizgi karakterlerdi. Hani bugünkü günümüzdeki gerçekçi grafikler de yoktu ama mutlu olan bir kesimdik. Sonrasında Amiga 500 geldi hayatımıza. Böyle biraz daha böyle kaliteli grafikler. O zamanlar lise, ortaokul dönemleri diyebiliriz böyle. Kaliteli grafikler, biraz daha hikaye kurgusunun olduğu oyunlar. Asıl ama gelişme dial-up internet. Sesi hatırlarsınız siz de, böyle garip bir sesi vardı.
Hatırlamaz mıyım? Bağlar. Tabii ki hayatımız onunla geçti.
Tabii tabii, hayatımız onunla geçti. İşte o zaman aslında ilk temelleri atılmış oldu. İnternet belki o zamanlar bugünkü gücüne ulaşıp ulaşamayacağı bir soru işaretiydi. Belki hani bu amaçla bile yapılmadı. Ama ilk temeller ondan sonra atıldı. Sonrasında PC ve konsollar hayatımıza girdi. Akıllı telefonlar hayatımıza girdi. Ne zaman ki internet altyapısı da iyice gelişmeye başladı, bu sefer online oyunlar, yani böyle rekabetin olduğu oyunlar çıkmaya başladı. Bu rekabet aslında şunu doğurdu. Takımları ve takımdaşlığı, arkadaşları ve rekabeti doğurdu. Bu takımlar kendi starlarını yaratmaya başladı. Tabii aynı futbol gibi düşünebilirsiniz. Biz nasıl bir takımı tutuyoruz, o takımın bir oyuncusunu seviyoruz ve takip ediyoruz. Aynı şekilde e-spor, yani elektronik sporda profesyonel oyuncular seyirciler tarafından kişilikleri sevilmeye başlandı, oyun tarzları sevilmeye başlandı ve izlenmeye başlandı. İzlenmeye başlayınca tabii ki medyanın ilgisini çekti, markaların ilgisini çekti. Buraya yatırım yaptıkça burası bayağı parlayan bir dünya haline geldi. Hani çok kısaca gelişim bu şekilde. İzlemesi ayrı bir keyif, oynaması ayrı bir keyif.
Peki son olarak size şunu da söylemek istiyorum. Şimdi biz oyun oynuyoruz, evet, Türkler olarak harika, ama biz oyun da yazıyoruz. Yazdığımız oyunlar da gayet iyi gidiyor gibi geliyor bana ki Türk oyuncuların, yani Türk oyun yazarlarının yazdığı oyunların ortalamasının dünya oyun ortalamasının puanlarının üstünde olduğunu görüyoruz değil mi? Raporunuzdaki bu maddeyi ben çok çok çok önemsedim.
Evet, aynen. Şimdi zaten sadece ondan bağımsız bugün hani şeylere bakarsanız Amerika'daki mesela store'lara girip bakarsak, store'lardan kastım da işte Google Play, iOS store'lara bakarsak, evet, mutlaka 2-3 tane Türk yapımı oyun görürsünüz orada. Bu gerçekten büyük bir başarı. Özellikle son 1-2 senede ilk başta da bahsettiğim gibi çok yetenekli gençlerimiz var. Önemli olan onlara iyi yol gösterebilmek ve bu işin bir takım olarak yapıldığını gösterebilmek. Zaten aldığımız puanlar da bunun bir göstergesi. Tabii orada şöyle de bir gerçek var. Hani Türk Türk'ün dostudur derler ya. Türk oyun görenler de tabii ki hani ayrıca puan veriyorlar. Ama hani bu başarımızın önünde bir engel değil. Tabii ki Türk oyunları son dönemde oldukça başarılı oldu. Bu hem aldığımız yatırımlardan hem de listelerdeki sıralardan çok net bir şekilde görülebiliyor. Umarım bunun sayısı daha da artar. Umarım gençlerimiz çok daha başarılı projeler üretir. Umarım buraya yapılacak yatırımlar da daha bilinçli şekilde yapılır. Burası çok büyük bir ekosistem. Yani sadece hani oyun yazılımı değil, çok büyük bir dünyadan bahsediyoruz. Burada çalışmak isteyen gençler için de birçok fırsat bulunuyor.
Harikasınız. Ozan Bey, yani oyun konusu asla bitmez, bitmeyecek, bitmemeli de. Ben günün çok uzun saatlerini oyun başında geçirmekten hiç utanmayan bir insanım ve bunu da çok iyi yapan bir insanım. Sizle sık sık bir araya gelelim ve bu konuları pişirelim isterim. Ne dersiniz?
Tabii ki seve seve. Hani anlatacak o kadar çok konu var ki böyle 10 dakikaya aslında sığmıyor.
İmkan yok, imkan yok. Buna özel günler tasarlayalım biz sizinle. Oyun günleri tasarlayalım Ozan Bey.
Uzun uzun keyifle, hani sorular da alarak yaparsak aslında daha da zevkli olur.
Süper. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum Ozan Aydemir.
Ben teşekkür ederim. İyi günler,
saygılar,
iyi yayınlar.
Saygılar, sevgiler. Sağ olun. Evet, Gaming in Turkey oyun ve espor ajansı kurucusu Ozan Aydemir ile konuştuk. Gerçekten oyun konusunda süper bir şey. 2 milyar dolarlık bir hacim yaratan pazardan bahsediyoruz. Türkiye oyun sektörü sadece. Yani burada atılacak çok adım var. Biz oyunu çok iyi biliyoruz. Oyun içindeki oyunu görebiliyoruz deyip biraz işi politik haline getireyim. Yok, işin şakası bu. Şimdi efendim, oyun demişken bu konuda hani neler yapılıyor, hangi adımlar atılıyor, devletin bu konuda teşvikleri var. Çok enteresan bir şekilde biraz bunları konuşalım istiyorum. Hattımızda sık sık da burada konuk almaktan çok büyük keyif aldığım Mesut Şenel var. Merhabalar Mesut Bey.
Merhabalar, nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. Sağ olun sizler. De iyisiniz inşallah efendim.
Hamdolsun, yaramalı bir şey yok. Uğraşıp duruyoruz. Şükürler olsun. İyi gidin.
Valla İFAŞ Türk Eğitim Arge ve Destek şirketinin kurucusu Mesut Şener'le birlikteyiz. Mesut Bey'le biz sık sık böyle acaba devletin verdiği teşvikler nasıl oluyor, ne oluyor diye konuşuyoruz. Bu bağlamda hani devlet TÜBİTAK üstünden 1512 BİG desteği diye bir şey veriyor. Biraz bu desteğin ne olduğundan başlayalım mı efendim?
Elbette. TÜBİTAK 1512, aslında TÜBİTAK birçok böyle destek programları kapsamında hep sanayici ve girişimcilerin yanındadır, ama bunun içerisinde bireysel genç girişimci olarak nitelendirilen 1512 BİG desteği şu durumda sadece işte iş fikri olan kişilere verilmektedir.
Peki bu konuda siz İFAŞ Türk olarak ne yapıyorsunuz? Bu insanların nasıl bu desteği alması gerektiği konusunda onlara destek veriyorsunuz diye anlıyorum. Yanılmıyorum değil mi?
Şöyle, evet evet, aynen. Bizler aslında iki şekilde fayda sağlamaya çalışıyoruz. Özellikle TÜBİTAK'ın yetki vermiş olduğu uygulayıcı kuruluşların ekosisteminde bulunan girişimciler için mali alanda TÜBİTAK süreçlerini içerisine alan ücretsiz eğitim programları gerçekleştiriyoruz.
Ücretsiz.
Evet, tabii tabii. Ayrıca yeni girişimciler için yine herhangi bir ücret beklentisi içerisinde olmadan tamamen gönüllülük esaslı mali alanlarda içerisine alan girişimcilere birebir mentorluk hizmeti veriyoruz.
Neden böyle bir şey yapıyorsunuz peki? Neden bunu ücretsiz olarak veriyorsunuz?
Tamamen gönüllülük esaslı. Ben uzun zamandan beri, daha doğrusu 96 yılından beri muhasebe mesleğinin içerisindeyim ama son 7 yılımı özellikle girişimcilere adadım. Bizim bu kapsamda birçok böyle temasa geçtiğimiz girişimciler oldu ve çok güzel yatırımlar aldı. Hatta yurt dışına da gönderdiğimiz girişimciler oldu. İşin açığı ben bu tarafta rol almaktan, böyle ticari olarak para kazanmaktan ziyade daha çok mutluyum, haz duyuyorum. O yüzden de bu güzel iş fikirlerini ve genç girişimci arkadaşlarımı gerek yurt dışına taşımak, gerekse Türkiye'de böyle ticaret, ekonomik değer, katma değer oluşturduğunu görebilmek, o kısımda da rol alabilmek benim çok hoşuma gittiği için ücretsiz olarak yapıyorum.
Valla mükemmel bir şey. Yani bu konuda hem size çok teşekkür ediyorum hem de bu arada genç girişimcilere özel bir destek programı açan devlete ve ilgili kurumlara da buradan hakikaten teşekkür ediyorum. Hani ben eleştirecek bir sürü şey eleştiriyorum ama hani bu konuda ben evet yani arkasındayım yaptıklarının, helal olsun diyorum. Bunu bir kenara bırakalım. Şimdi şunu sormak istiyorum size. Bu programa nasıl başvuruluyor? Biraz oradaki işleyiş nasıl oluyor? Ya çünkü böyle devletten bir şey isteyeceksiniz dedikleri zaman özellikle girişimciler, özellikle de gençler böyle bir geriliyorlar. Tüyleri diken diken oluyor. Hakikaten olması gerekiyor mu, size sorayım?
Ya aslında değil. Göründüğü gibi de zor değil. Tam aksine kolay. Özellikle TÜBİTAK süreçleri çok kolay. Konumuz madem ki 1512 bir kapsamındaysa, bu program kapsamında teknoloji ve yenilik odaklı girişim faaliyetlerinde bulunmak isteyen adaylar ön başvuru tarihi itibariyle üniversitelerin herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmaları yeterli ya da buralardan mezun olmuş olmaları yeterli.
Anladım. Yani hani atıyorum ben hukuktayım, o giremem oraya, sadece bilgisayarcılar giriyor diye bir şey yok diye anlıyorum.
Tabii kesinlikle. Hatta cümlemi şöyle kurdum. Herhangi bir ön lisans diyorum. Yani herhangi bir uzmanlık alanı gerektirmiyor. Yeter ki içeriye almış olduğun, kuruma getirmiş olduğun, inandığın projen hani Türkiye için bir katma değer oluşturmuş olması yeterli. Çünkü projenin sonunda bir icat dediğimiz, bir mucitlik dediğimiz o iş fikri artık bir değer kazanmış oluyor. Ve de o da tabii projenin sonunda ticari pazarda yerini alıyor. O proje sahipleri onlarca hatta yüzlerce eleman istihdam ediyor, milyon dolarlar faturaları kesiyor ve bizim sonunda ülkemiz kazanmış oluyor. Dediğim gibi süreçler de hiç zor değil. Sadece girişimcilerin bence dikkat etmesi gereken, hani oyunun kurallarına göre oynamak denen bir tabir var ya, süreçleri benimseyerek, evet, zamanında ilgili adımları atarak gerçekleştirirlerse böyle hiç de korkulu değil. Biz bu kapsamda sanırsam sadece ben 700'ün üzerinde bir kapsamındaki girişimciyle birebir ilgilendim. Süreçleri yürüttüm. Tabii yani ki aslında daha çok kişi Türkiye sınırları içerisinde, daha fazla kişi bu programdan faydalandı. Ben sadece 700 kişiye ulaşabildim diyebilirim.
Peki bunun bir limiti var mı? Şu kadar insan gelebilir, bundan fazla gelemez gibi bir şey var mı? Bir de tabii şunu sormak lazım. Hani buraya atıyorum bir bilgisayar yapabiliyorsanız ancak gelin, oyun yapıyorsanız gelmeyin gibi de bir şey yok değil mi?
Yok değil. Aslında oyun kapsamında proje hazırlayan kişiler de geçmiş dönemde bu desteklerden faydalandı. Siz mesela hukuk mezunu dediniz, hukuk kısmını nitelendiren, adli kısmı nitelendiren, o süreçleri dosya kısmını nitelendiren, hatta sağlık alanında, gıda alanında, otomotiv sektöründe, şu an aklıma gelmeyen birçok sektörde, özellikle sadece bir alanda değil, birçok sektörde destek kapsamına alınan güzel projeler oldu.
Süper. Peki ne kadarlık bir destek burada söz konusu?
Burada toplamda 200 bin TL'ye kadar olan destek, yani harcama kalemi destek kapsamında. Ancak hep girişimci aslında şu taraftan da bir endişeye kapılıyor. Ben projem için istediğim parayı peşin alacağım ya da projenin sonunda alacağım. Yani önce harcayacağım, sonra alacağım gibi bir algı var. Bu projenin güzel olan kısmı bu. Paranın bir kısmı peşin, bir kısmı da harcama aşamasında veriliyor. Yani aslında tutar evet maksimum 200 bin TL'ye kadar desteklenmekte. Hani girişimcinin verdiği proje için 190 bin olur, 195 bin olur.
veya 100-200 bin olur. Ne kadar onaylandıysa bu tutar 3 taksitle ödenmekte. Birinci ödeme onaylanan tutarın %40'ı. Yani bu tutar koşulsuz ve şartsız sözleşme imzalandıktan sonra girişimcinin kurduğu şirketin banka hesabına ödenmekte. İkinci ödemede yine proje onaylandıktan ortalama bir 6 ay geçtikten sonra ikinci %40'lık dilimi yine koşulsuz ve şartsız girişimcinin şirketinin bağlı olduğu banka hesabına ödenmekte. Son taksit dediğimiz üçüncü kısım yani %20'ye denk gelen kısım ise proje tamamlandıktan sonra ödenmekte.
Ayrıca peki oldu da proje tutmadı, bu parayı sizden geri mi istiyorlar, nasıl oluyor?
Hayır, sadece sizler taahhüt etmiş olduğunuz projenin o iş adımları vardır, iş paketleri vardır, bir takım harcamalar vardır, zaman zaman tabii ki projeye atanan izleyici diye nitelendirdiğimiz bilirkişi diyelim, o kişinin gözlemiyle beraber haliyle proje tamamlanmakta. Ama proje tamamlanmayabilir. Şu ana kadar ben ya evet senin proje tamamladın ama başarı sağlayamadın, ver bizim paramızı denildiğini duymadım. Ancak tabii ki sizin o oyunu kurallarına göre oynamak dediğim tabir, sizler taahhüt ettiğiniz süreçleri girişimci gerçekleştiremezse tabii ki o zaman farklı süreçler oluyor. Ayrıca önemli olduğunu düşündüğüm birkaç detay daha paylaşmak istedim. TÜBİTAK Ar-Ge kapsamındaki projeleri desteklemekte. Bu aynı zamanda vergisel istisnaları da yanında geçiriyor. Ülkemizde Ar-Ge kapsamında iki ayrı kanun uygulanmakta. Birisi 4691 sayılı teknopark mevzuatı, diğeri ise 5746 Ar-Ge mevzuatı. Haliyle projesi onaylanan girişimciler içinde bulunduğu duruma göre bu kanunlardan herhangi birisini seçerek faydalanabilir. Ama şu an hani içinde bulunduğumuz pandemiden kaynaklı yerinde Ar-Ge dediğimiz 5746 5746 sayılı Ar-Ge kanunu daha çok tercih edilmekte. Peki bu kanun kapsamında girişimciler ayrıca ne kazanıyor? Ücretlerden oluşan gelir vergisi. Sizler de takdir edersiniz ki bir proje haliyle çalışan kişilerden oluşmakta. Bu kişiler de bu projeden ücretler alabilir. Ve ücret elde eden kişiler gelir vergisi gibi, damga vergisi gibi hatta sigorta primi ödemesi gerekir. Bunlarda istisnalar var. Gelir vergisi %100 oranında, damga vergisi %100 oranında, SGK primi, işveren priminin yarısı olmak üzere. Son olarak da kazanç vergisi dediğimiz, hani ben evet bu proje kapsamında şu kadar para kazandım, burada da bir kurumlar vergisi dediğimiz kazanç vergisi kapsamında yaptığımız ödeme, bu kazanç vergisi de istisnaya girmekte. Haliyle toparlayacak olursak, girişimcinin bu kapsamda sağladığı faydalarda bahsettiğim bu 200 bin TL'nin üzerinde ilaveten çok daha fazla faydanın sağlandığı görünmekte. Bir konu daha ifade etmek isterim. Bugün KOSGEB olsun, TÜBİTAK olsun hep böyle proje kapsamında harcamaların belirli oranları destek kapsamında değerlendirilirken bu 1512 BİK programı kapsamında belirli bir limit yok. Harcamaların tamamı KDV hariç olmak üzere %100 oranında desteklenmektedir. Bu sebeple 1512 BİK desteği diğer destek programlarına göre çok daha farklı ve avantajlıdır.
Vallahi süpersiniz. Şöyle yapalım. Gerçekten bu konu çok inanılmaz bir konu ve sizi düzenli olarak biz programlarımıza alalım. Çünkü bu girişimciler o kadar çok soru geliyor ki bana girişim yapmak isteyen insanlardan. Hani bir konuşmada bir 10 dakikada bitirebilecek gibi değiliz bu konuyu.
Öyle mesela az evvel benden önce programı aldınız Ozan Bey'di. Ozan Bey'in de mesela oyun sektörüne yönelik çok güzel, çok değerli konuşmaları oldu. Bu kapsamda yine onun da programın sonunda dediği gibi kısa süreli olabilecek bir şeydir. Oyun sektörüne yönelik de ülkemizde çok güzel destekler var. Hani uygun görülürse önümüzdeki günlerde bunu da yine ayrıca ele almak gerekir.
İnşallah. Programda. İnşallah efendim. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için Mesut Şener.
Ben teşekkür ederim. Peki. İyi günler, iyi yayınlar.
Saygılar efendim. Sağ olun. Evet efendim, oyundan girdik. Oyuna giren teşviklerden konuştuk. Şimdi birazcık girişim tarafına bakalım. Peki girişimciler bu dönemi, bu süreçleri nasıl değerlendiriyorlar? Şimdi attığımızda böyle hani muhtemelen kullandığınız, girişimlerini kullandığınız konuklarımızdan biri var. Sosyopix'in kurucu ortağı ve CEO'su Emre Abat. Merhabalar efendim.
Merhabalar Serhat Bey, nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. Sağ olun, siz de iyisiniz inşallah.
Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Çok güzel bir yayın oluyor. Teşekkürler.
Tam böyle girişimcilik konusundan başladı zaten. Az önce de girişimcilik destekleyici fonlar ve de destekleyici yardımlar oluyor. Ve bu noktada gerçekten Türkiye'de bunları kullanmak çok değerli diye düşünüyorum.
Vallahi inşallah hep birlikte bu girişimleri bu şekilde yukarı çekeceğiz. Yani biz hadi hep beraber işe adam alıyoruz deyip istihdam yaratamayız. İş açacağız, evet. İşçilere istihdam gelecek. Bu tartışmaya açık bir konu değil. Hani bunu bir kere bir kenara koyalım. Şimdi siz Sosyopix'in kurucu ortağısınız. Sosyopix nedir? Bir bilmeyenler için, şimdiye kadar deneyimlememiş olanlar için bir tanıtalım mı?
Tabii tabii, seve seve. Sosyopix nedir? Sosyopix 2014 yılında kurulan, aslında ilk çıkış noktası fotoğraf baskılı ürünler olan ve devamında kendini hediye edilebilir kişiye özelleştirilmiş ürünler olarak devam ettiren bir girişim. Ne yapıyor Sosyopix? Kendi fotoğraflarınızla hazırladığımız ürünleri farklı temalarda hazırlayıp gönderiyoruz. Devamında da biz kendi hediye edilebilir, ister kendine, ister sevdiklerine ve arkadaşlarına hediye edebileceğin türde kişiye özel ürünler hazırlıyor Sosyopix.
Bunu da, süper. Yani ben size fotoğrafımı gönderiyorum, siz bunu bana albüm olarak geri gönderiyorsunuz gibi anladım. Doğrudur değil mi?
Gibi, evet. Aynen öyle. Veya bir çerçeve olarak hazırlıyoruz. Veya bir masa başındaki ufak bir aksesuar, bir fotoğraf baskısı olarak gönderebiliyoruz.
Peki, şunu sorayım size. Şimdi Emre Bey, hani belli bir zamana kadar gerçekten de oraya gidiyorduk, bir fotoğraf çektiriyorduk. Buraya gidiyorduk, bir fotoğraf çektiriyorduk. Bunlar albüme dönüşebiliyordu. Şimdi korona bizi eve tıkadı. Ne oldu peki bu dönemden sonra, sizde nasıl bir değişim oldu?
Evet, bu pandemi döneminden sonra böyle ilk başlarda tabii biliyorsunuz e-ticaret için çok güzel bir gelişim yakaladı bu pandemi dönemi. Herkes evde olduğu süre boyunca alışverişini online'dan yaptı ve de e-ticaretle çok daha fazla tanışmaya başladı Türk kullanıcısı. Ve bu tabii bazı kitleyi arttırdı, online kullanımı arttırdı. Aynı şekilde Sosyopix de buna olumlu tepkiler verdi. Sosyopix sadece kişiye özel ürünler hazırlayabilir durumdayken aslında pandemi sonrası biraz da kendini hediye edilebilir ürünlere odakladı. Bu süreçte de pandemiden sonra da hani anılarımızın birikmesi biraz azaldı tahmin edersiniz. Herkes evinde, tatile gidemedik, evlerde kaldık. Biraz can sıkıntısı yaşadık. İlk başlarda eskiye döndük, nostalji yaşadı kullanıcı. Anne, baba ve sevdiklerine hediyeler gönderebildi. Birçok üniversite öğrencisi üniversiteye gidemediğinden dolayı belki de sevgilileri ile ilişkileri bozuldu ve de yeni arkadaş edinemediler. Bu süreç tabii fotoğraf baskılı ürünler tarafında biraz böyle kullanıcılar anı biriktirememeye başladı. Tabii,
yani pandemi anı biriktirmeyi vurdu desek herhalde çok yanlış olmaz değil mi?
Tabii ki, yani çok görebiliyorsunuzdur zaten, hiçbir yere gidemiyor. Herkes evinde devam ediyor yaşantısını, evden çalışmanın zorluğunu görüyor. Ama tabii girişimcilik şeydir, hani hep böyle içinden doğuyor bir herhangi durumda fırsat yakalamak gibi düşünüyorum.
İşte zaten büyük şirketleri, büyük sermayeli şirketleri, çok uluslu şirketleri girişimden ayıran şey de bu. Siz bunu gördünüz ve bir anda şirketi dönüştürmeyi başardınız. Zaten bu hikayeyi ben sizden çok merak ediyorum.
Evet, yani tam olarak dediğiniz gibi o büyük, çok büyük devasa yapılarda hareket etmek çok yavaş, çok ağır kalıyor. Bir startup kültürüyle çalışan bir Sosyopix var kurulduğu günden beri. Bu nedir startup kültürü? Hani çok daha böyle çevik, atik davranabiliyor bazı konularda. Çok hızlı kararlar alabilip doğru olduğunu inandığı kararların peşinde kitleler halinde hareket edebiliyor. Bunun getirdiği avantajları kullanmamız gerekiyor tabii. Biz de burada bundan yaklaşık 7-8 ay önce yaptığımız tabii kişiye özel ürünlerin yanına hediye kutuları konseptlerini koyduk. Hediye edilebilir ürünlerimizi çoğalttık. Sadece onunla yetinmeyip üzerine daha da kullanıcımızı dinlemeyle başladı aslında bütün her şey. Kullanıcımız bize diyor ki ilk başından itibaren mesela fotoğraf baskılı bir ürün almış ve bunu çekmecesine koymuş. Bunu çok güzel, çok beğeniyorum diye gönderiyor ve bir kullanıcımız da bize şey atıyor. Bunu kendi defterine koymuş, yapıştırmış, çok güzel süslemiş, yapıştırmış. Bu da bize hemen böyle bir ilham veriyor. Hemen kullanıcıyı dinliyoruz çünkü Sosyopix'te yapılan en büyük hedeflerden birisi o. Kullanıcının sesini hiç kaybetmememiz lazım. Yani kullanıcıyı dinledikçe o bizi zaten başarıya götürüyor. Ve de kaliteli, düzgün bir hizmet verebilme odağımız olduğu için bu noktalarda kullanıcının aldığımız güçle o bize vermiş şey örneğini veriyor. Defterine yapıştırma örneğini veriyor. Biz hemen albümleştiriyoruz. Evet, böyle bir ürün yapabiliriz. Kullanıcımıza albüm gönderebiliyoruz ve hemen bunu, ürünü geliştirip satışa koyuyoruz. Aynı şekilde siz de hediye edilebilir işte kutularınız olsa diye kullanıcıyı hemen ürünlerinizi geliştirip 2000 bize beraber canlı yayını alıyoruz. Hediye kutularımızı ve devamında da şu anda çok yakın taze yaptığımız Anneler Günü öncesinde yayını aldığımız çiçek gönderimi de yapıyoruz. Kullanıcımız ya
nasıl geçti Anneler Günü peki sizde?
Anneler Günü bizde halen devam ediyor tabii. Geçen senelere göre çok daha böyle hareketli geçiyor. Artık biraz daha duygusallaştık bence pandemiden sonra. Evde kaldığımız süreler boyunca anneyi babayı göremediğimiz durumlar oluyor. Bu durumda sosyal fikri bol bol tercih etti kullanıcı. Eskiye göre 2-2,5 kat büyümemizi devam ettirdik.
Yani sadece bu sene pandemide 2-2,5 kat büyüdük diyorsunuz. Peki şunu merak ediyorum ben size aslında son olarak bunu da sormak istiyorum. Siz şimdi Sosyopix'i sadece Türkiye içinde düşünmeyelim biz değil mi? Siz yurt dışına da açılabiliyorsunuz.
Evet evet zaten global tarafımız da var. Sosyopix sadece Türkiye'de değil, globalde de şu an için gönderim yapabiliyoruz. Tabii global taraf o kadar hızlı büyümüyor. Yatırımlarımız orada da devam ediyor. 2021 başı itibariyle oradaki yatırımlarımızı da arttırmaya başladık. Yani burada Türkiye'den doğan ve globalde bir marka olmaya doğru koşan bir Sosyopix var. Bunun da gerçekten hani startup mantığımızı, kültürümüzü hiç kaybetmeden bu yolda koşmak için uğraşıyoruz biz de.
Şimdi startupların önemli kalelerinden bir tanesi Endeavor sizi bu sene Türkiye'yi temsil için seçti. Bunu da ben çok önemsiyorum. Biraz bu süreçler nasıl gelişti anlatır mısınız?
Bu süreçler ya Endeavor'la zaten böyle birkaç yıldır nasıl diyeyim sürekli konuşuyoruz. Farklı panellerine katılıyoruz. Bizden bir şeyler istiyorlar. Tabii biz de bir işin içinde olduğumuz için sürekli yapacağımız bir iş, yapacağımız bir hedefimiz var. Aa dur şunu da yapalım ve Endeavor'a beraber daha tertemiz bir sosyopiste gidelim diye aslında birkaç yıl önce başlanan süreç. Bu 2021 başından itibaren Endeavor'la beraber hadi Türkiye paneline gidelim ve bu panelden sonra global panele hazırlanmak üzere bir sürece girdik. Türkiye panelinde de çok değerli mentorlarımız ve de katılımcılarla bizi sosyopisti değerli kıldılar ve güvenlenmek yarattılar aslında bize bir. Sosyopix'in Türkiye'den çıkıp globalde bir marka olabileceğini gösterdiler. Bu süreç gerçekten Endeavor'ın bize katkısı çok büyük. Çünkü kıymetli geçmişinde birçok şirkette exit yapmış veya şirket kurmuş kişilerden aldığımız bilgiler bizi aslında temelimizi sağlamlaştırıyor. Belki inandığımız şey doğru yanlış bilmiyoruz ama o kişilerden duyduktan sonra bize güç de veriyor. Aynı şeyi düşünsek de başka birinden duymak İnanın o kadar fark ettiriyor ki kişinin motivasyonunu arttırıcı bir şey olarak. Aynı noktada olsak bize verdiği o kelimenin arkasından koşup gidebiliyoruz.
Yani aynen aynen derler ya işte adamı biri attan düşmüş demişler ki doktor getirelim yok demiş bana attan düşen birini getirin. Şimdi sizinki de o hesap oluyor sanırım. Kesinlikle. Kendiniz gibi insanlarla çok daha iyiye gidiyorsunuz.
Aynen öyle. Tecrübe gerçekten çok böyle fark ettiriyor. İnsanı rahat da hissettiriyor. Hani ben buradan belki şeydir, evet, ben de bir bilgisayar mühendisiyim. Üniversiteden İzmir'de okudum bilgisayar mühendisliği. Daha sonra İstanbul'da geldim, çalıştım. Abi kardeş bir girişim serüvenimize başladık. Ve bu süreçte birçok şey, birçok iş denedik aslında. Belki oldu olmadı ama Sosyopix'in arkasında durup inandıktan sonra, hani tutkulu bir şekilde bir ürüne inandıktan sonra başarının geldiğini görmeye başladık. Evet ya bu bize hani bir işin arkasından koşmaya başlayınca buna tutkuyla devam edince bize güç verdi ve biz de onu cevapsız bırakmamak için sürekli 4,5-5 yıldır arkasında gittik ve şu an 80 kişilik bir ekip olduk. Gerçekten bizim için de çok keyif verici bir süreç bu. Tecrübe dedim oradan bağlayayım. Hani üniversitede böyle bir şeyi yapıyor olmak hani bazen korkutucu gelebiliyor öğrencilere veya girişimci adaylara. Bu bence gerçekten şey değil. Korkacak bir tarafı yok. İnanmak ve tutkulu olmaktan geçiyor bu süreç ve de yanınızdaki kişinin hani tek başınıza yapmak gerçekten zordur bir iş ama bir ortakla beraber bir yani beraberinde sırtınızı dayayabileceğiniz birisi olduktan sonra böyle 360 derece dünyayı görebiliyorsunuz. Bazen düşmeler oluyor, moral bozukluğu oluyor. O sizi kaldırıyor, siz onu kaldırıyorsunuz. Yani girişim de bir yerde Türkiye'deki girişim en azından deneyimlediğimiz taraf o. Sürekli engeller var ve bu engellere takılarak veya takılmayarak onların üzerinden geçmekten geçiyor. Bu engele takıldıktan sonra düştüğünüz anda hemen yanınızda birisi veya bir arkadaşın sizi kaldırmaya çalışıyor. Bu kaldırdığını görünce de ondan güç alıp aslında devam ediyorsunuz yola. Yani süreç engebeli olabilir ama buna inanmaktan geçtiğini tekrar altını çizeyim. Konu tamamen orada bitiyor Türkiye'deki girişimler.
Vallahi siz Türkiye'nin hani o girişimcilik rüzgarını ilk alanlardan birisiniz. Gerçekten de farklı bakış açıları. Yani en önemlisi mesela şöyle bir şey var. Sizinle konuşurken de bunu sık sık ben dile getiriyorum. Hani süper bir fikirle girişim yapmak ayrı ama sizinki gibi böyle mevcut bir fikri alıp onun içine yenilikler katabiliyor olmak bence çok daha zor bir tarafı işin. Siz de bunu başardınız. Elinize ayağınıza sağlık diyorum efendim.
Çok çok teşekkür ederim. Gerçekten dediğiniz noktadan süper bir fikir değil, aslında inandığım bir fikir olsun ve arkasından koşacak ekip olsun. Ben bunların hepsini çok kolay başarabileceğimize inanıyorum. Bu her iş için geçerli ve önümüzde de önümüzdeki yıllar birçok iş çıkacak ve aynı yapılmış işlerin tekrarı olacak ama bir şeyi farklı yapacaklar ve üstüne çıkacak diye düşünüyorum. Yani fikir fikri açıyor ve doğru şekilde yapmak, hani bu sosyal fikrin temelinde de o var. Evet, bilinen bir iş ama ufak dokunuşlarla o kullanıcıya gönderdiğimiz belki gülümseme, belki enerji, belki samimiyet bizi farklılaştırdığını düşünüyorum. Tabii ki bunun arkasında kaliteli bir şekilde hizmet vermek de önemli. Beraberinde de bugünlere hani dediğim 80 kişilik ekipte aynı bakış açısıyla gelince daha da büyüyeceğimize inanıyorum. Hani yaklaşık 2021 sonunda ya 100 kişi civarı olmayı planlıyoruz.
İnşallah, inşallah. Vallahi Emre Bey, elinize ayağınıza sağlık. Verdiğiniz bu değerli bilgiler için de size çok teşekkür ediyorum. Girişimcilikten biz kopmuyoruz. Girişimcileri düzenli ve doğru bir şekilde yayınları alıp hepsini yeterli, ben öyle söylüyorum. Bizim girişimcilerimiz biraz gazla çalışıyor sanırım. O gazı sürekli vereceğiz inşallah sizlerle beraber.
Evet, umarım. Çok çok memnun oldum ben de. Çok teşekkür ederim.
Saygılar sunuyorum efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sosyapix kurucu ortağı ve CEO'su Emre Abat'la konuştuk efendim. Girişimin bu yönleri, hani bizzat o attan düşen birileriyle konuşmak dedim ya. Evet, bu önemli. Şimdi o attan düşmek olarak algıladık, hep girişimi böyle söylemiyorum ama o bizi ata bindirecek olan insanlara doğru yönelelim birazcık. Şimdi hattımızda yine çok değerli, daha önce de burada konuşmaktan büyük keyif aldım. Sayın Hakan Yıldız var. Merhabalar Hakan Bey.
Merhabalar Serhat Bey, nasılsınız?
Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah.
İyiyim. Çok çok iyiyim. Çok güzel haberlerle bugün sizle paylaşacağım. Çok güzel haberlerle birlikte geldim.
Şahanesiniz. Yani şimdi sizi biz fonbulucu.com'la tanıdık. Fonbulucu.com ne yapıyordu ile biraz başlayalım. O güzel haberlere bir geçişimiz olsun.
Kesinlikle. Fonbulucu.com aslında bir kitle fonlama platformu. Fakat sadece kitle fonlama platformumuz değil, bir melek yatırım ağı ve bir girişim sermayesi fonu şeklinde çalışan, girişimlerimizin finansa erişimini sağlarken aynı zamanda yatırımcılarımızın da girişimcilere doğru zamanda ulaşmasını sağlayan, araçlar sunan birkaç platformdan oluşan bir grup aslında. Böyle özetleyebilirim.
Süper. Şimdi ben bunları ilk kez bundan seneler önce gördüm. Yani adamlar diyorlar ki ya biz böyle böyle bir fikrimiz var bizim. Biz bu konuya para arıyoruz. Bana para versene. Şimdi ben o zaman tam oturtamıyordum. Zaten ben biraz da eski kafalı olduğum için belki de tam kafamda oturtamıyordum. Diyordum ki abi ben niye sana para vereyim ki? Yani sen sonra çok para kazanacaksın. Facebook olacaksın. 1 milyar dolar kazanacaksın. Sonra beni ne göreceksin? Bu konuda benim çıkarım ne olacak diyordum. Herkes bana şey dedi, ya olur mu? Bak böyle şeylerin çıkması için bu çok önemli diyordu. Ama siz fon bulucuyla bu işi bir karşılıklı yarar, karşılıklı fayda haline dönüştürdünüz sanırım, değil mi efendim?
Aynen öyle oldu. Aslında tabii sizin eski kapalı olmadığınızı biliyorum. Şu anda zaten yeni şeyler rehberindeyiz. Bu da onun kanıtı olsa gerek. Bu söylediğiniz gerçekleşti. Yani 2012'den bu yana dünyada 100 milyar doları aştı toplanan fon. Demek ki insanlar doğru motivasyonunu sağladıktan sonra girişimlere, sosyal girişim olsun, kar amacı gütsün, bir şekilde destek oluyorlar, finanse ediyorlar. Ama burada söylediğiniz gibi motivasyon önemli. Yani sunduğunuz aracın size destek vermek isteyecek, finansman sağlayacak kişiye ne sağladığı önemli. Burada hepimiz biliyoruz, dünyada sosyal girişimleri insanlar duygusal motivasyonlarla çok rahatlıkla destekleyebiliyorlar. Ama artık tabii bu işin farklı bir boyutuna geçiyoruz. Girişimlerin finansa erişimini sağlarken işte yatırımcılar için de büyük fırsatlar sunan share-based crowdfunding dediğimiz veya equity-based crowdfunding dediğimiz uygulamalar Türkiye'de de artık başlıyor. Hatta işte güzel haberlerimden biri de buydu. Sizinle daha önceki programlarımızda hep gelecek zamandan bahsediyorduk. Yapacağız, edeceğiz diye. Ama bugün artık çok rahatlıkla bunu yaptık. Bu girişimcilerimiz için bugün itibariyle çok farklı bir dünya karşılarına çıkacak diye söyleyebilirim en azından.
Evet, gelecek geldi. Şimdi hani bunlar olacak derken şimdi olduğu zamanlardayız. Şimdi olduğu zamanlarda ne oluyor biraz söyleyeyim. Şimdi benim bir girişim şirketim var. Ben buraya sermaye almak istiyorum. Bunun için ne yapabilirim? Mesela işte ne bileyim, gidip bir arkadaştan borç alabilirim. Ya da mesela işte ne bileyim, melek yatırımcı ya da VP'ye gidip, abi benim böyle böyle bir şeyim var, sen bana belli bir yüzdeyi bir abi sana vereyim, sen de bana aslanlar gibi para ver diyebilirim. Bir de sizin yolunuz var. Şimdi o yolun ne olduğunu konuşalım mı?
Konuşalım tabii ki. Bu yol aslında güvenli, hızlı, kolay olarak nitelendiriyoruz biz. Bildiğiniz gibi Türkiye'de finansa erişim için birçok araç var. Ama bunların başında da işte kredi, borçlanma geliyor. Bu tabii girişimcilik ekosistemini incelediğimiz zaman doğru bir finansman şekli değil. Çünkü ciddi bir maliyet söz konusu burada. Bu maliyeti ölçeklenmeye başlayan girişimcilerin karşılaması pek mümkün olmuyor ki Türkiye'de paranın maliyetini de hepimiz biliyoruz. Şu oldukça yüksek. Peki girişimciliğin gelişmesi için nasıl bir araç sunmalıyız ki bu araç hem girişimciliği geliştirsin, hem hızlı olsun, hem kolay ulaşılabilsin, hem de girişimci için maliyet oluşturmasın. Bu finansı bir şekilde girişimciye aktardıktan sonra kendisi işine odaklansın ve ürününü, hizmetini geliştirmeye çalışsın. Aslında çıkış noktamız da buydu, odak buydu. Bunu söylediğiniz gibi bir girişim şirketi olması da gerekmiyor. Bir fikrinizin, bir projenizin olması bile kafi aslında. Bu kadar kolaylaştırıldı bu iş. 2017 yılında Türkiye'de paya dayalı kitle fonlaması ile ilgili birkaç madde Sermaye Piyasası Kurulu'nun yasasına ilave edildi. Hemen arkasından 2019...
Bu kanunlarla desteklenmiş bir şeyden bahsediyoruz şu anda, onu söyleyelim. Yani kanunu çıkmış bir şeyden bahsediyoruz değil mi?
Çok çok haklısınız. Yani bundan sonra bahsedeceklerim gerçekten Türkiye'de regüle edilmiş bir durumdan bahsediyoruz. Tamam. Bu regülasyon 2019 Ekim ayında tebliğ yayınlandı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından. Burada platformların, yani bu girişimcinin finansal erişiminde aracılık edecek yapıların, platformların tanımı yapıldı, nasıl kurulacakları, nasıl çalışacaklarına dair, yatırımcılarla ilgili tanımlamalar yapıldı, nitelikli ve nitelikli olmayan yatırımcılar. Aynı şekilde girişimcilerin bu sistemden istifade edebilmesi için hangi özelliklere sahip olması gerektiği tanımlandı. Bu tanımlamalar neticesinde de platformlar Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapmaya başladılar. Biz 8 Nisan 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisanslandık. Böylelikle Türkiye'de regülasyonun karşılığında faaliyete geçen ilk platform olmayı başardık. Şu anda aktif olarak girişimlerin projelerini kabul ediyoruz. Biraz önce başta da söylediğim aslında güzel haberim de şu. Bugün itibariyle de ilk girişimi yayınlayarak yatırımcılara sunmuş olacağız. Böylelikle siz 1 liradan başlayan dilediğiniz rakamla girişimlerin paylarına ortak olabileceksiniz, geleceklerine ortak olabileceksiniz ve bunu son derece güvenli bir sistemle kolay ve hızlı gerçekleştireceksiniz. Güvenliğinin altını çizmek istiyorum. Aslında Türkiye'de kötü örnekler de kendini duyururken güvenli şekilde duyuruyor ama bunun altı bizde gerçekten dolu Serhat Bey. Eğer müsaade ederseniz oradan biraz bahsedeyim.
Yani şöyle, şuradan girelim mi? Şimdi ben mesela bir şirkete ortak olmak istiyorum. Benim cebimde daha doğrusu işte 1 lira ile x lira arasında param var. Ben bir şirkete ortak olmak istiyorum. Şirketi çok beğendim değil mi? Ben gidiyorum ve buradan pay almak istiyorum. Bunu nasıl yapıyorum ve bu parayı ben Hakan Bey'in hesabına mı koyuyorum, şirketin hesabına mı koyuyorum? Nasıl oluyor, oradan başlayalım isterseniz.
Harika. Aslında güvenliğinin altı dolu dediğiminde açıklamasını, daha doğrusu sorularını siz sordunuz. Bizim sistemde platformlara yatırımcılarımız üye oluyorlar. Ve e-devlet üzerinden doğrulama gerçekleştiriyoruz yatırımcılar veya girişimciler için. Böylelikle aslında kişilerin gerçekten o kişiler olduğunu da doğrulamış oluyoruz. Buradan başlıyor aslında sistem.
Süper.
Bu kayıt işlemlerini bitirdikten sonra bizim yayınladığımız, listelediğimiz girişimcilerin kampanya sayfalarına girerek bütün bilgilerine ulaşabiliyor yatırımcılar. Buradan seçtikleri girişimde sadece yapacakları iş yatırım yap butonunu kullanmak. Ondan sonra karşılarına çıkan ekranda EFT veya kredi kartıyla ödeme yapıyorlar. Peki ondan sonra ne oluyor? Bu paralar ne girişimcide ne de platformlarda toplanmıyor. Bu paralar emanet yetkilisi olarak tabir edilen tebliğde Takas Bank'ta toplanıyor ve bloke ediliyor yatırımcı adına.
Devlete bloke ediliyor yani.
Kesinlikle efendim. Bu paraların hepsi hiçbir şekilde girişimcide veya platformda değil. Bu paraların hepsi devletin, daha doğrusu Borsa İstanbul AŞ'nin iştiraki olan Takas Bank'ta bloke ediliyor yatırımcı adına. Kampanyanın bir süresi var Serhat Bey. O sürenin sonunda eğer kampanya hedefine ulaşmışsa, istediğimiz fonu istediğimiz zamanda toplamışsak, girişimciye aktarılması için prosedür başlıyor. Tabii ki bu prosedürün esası yatırımcının aldığı payın adına kaydileştirilmesi. Bu hizmeti de Merkezi Kayıt Kuruluşu, yine Borsa İstanbul'un iştiraki olan Merkezi Kayıt Kuruluşu veriyor. Bu işlemlerin tamamı dijital. Siz bir pay aldığınız zaman kampanya sonunda finansal kapanış yapıyoruz ve sizin aldığınız pay Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hesabınıza ekleniyor. Siz e-devlet üzerinden e-yatırımcı uygulamasını kullanarak hangi girişimden ne kadar pay aldınız, ne zaman aldınız, bunlarla ilgili verileri online görebiliyorsunuz. Bu da yine işin yeni kısmı. Hiçbir şekilde imza, kağıt, prosedür yok bu işin içerisinde. Tamamen online olarak paylar sizin adınıza kaydileştirilmiş oluyor. Eğer finansal kapanıştan sonra girişimci tüm prosedürü yerine getirmişse, ki onlar da çok kolay işler, biz girişimcinin hesabına parayı aktarıyoruz. Tabii burada da bitmiyor yine güvenlik sistemi. Girişimciler 6 ayda bir bu fonu nasıl kullandıklarına dair raporlar veriyorlar bize. Bu da bağımsız denetim raporları. Yine SPK tarafından lisanslanmış bağımsız denetçiler tarafından yapılıyor. Tabii ki bu neye göre yapılıyor? Başta kampanya öncesi de topladığı fonun nerelerde, hangi tarihlerde kullanacağına dair girişimci bir fon kullanım raporu veriyor. Bu rapor 6 ayda bir alınıp kampanya sayfasına yayınlanıyor ve yatırımcılara bildiriliyor. Sistem aslında son derece kolay, birkaç tuşa basarak çalışan bir sistem oldu.
Peki şimdi mesela borsaya göre ben düşünüyorum. Borsada biz Al sat yapıyoruz. Eyvah, o şirketin CEO'sunun burnu tıkanmış. Bunun hisseleri düşer, şimdi hemen satalım. İşte bilmem kimin karısı çocuk yapmış, bu adam çok sevinir, hemen bunun hisselerini alalım filanına varan böyle bir al satçılık var borsada. Şimdi burada ben bir şirkete ortak oluyorum. Yani kelimenin tam anlamıyla ortak oluyorum. Peki bu şirket kâr ettiği zaman ben bu kârdan faydalanabiliyor muyum?
Elbette. Burada yatırımcı olarak hakkınız neyse burada da aynı şekilde, hatta fazlasıyla var. Bu bir trade işlemi değil. Yani bir ticaret yapmıyorsunuz, al sat yapmıyorsunuz burada, ama satma hakkınız da var. Hiçbir sınırlama yok orada da.
Tamam.
Bir şirkete ortak oldunuz. O şirket kâr ettikçe temettü elbette ki payınız oranında alıyorsunuz. Bunu şöyle açıklayabilirim. Bir girişime yatırım yaptığınız zaman o girişimdeki payınız oranındaki hakkınızı her yıl yapılan genel kurullarda, nitelikli olmayan yatırımcıların bir oy hakkı yok, nitelikli olanların oy hakkı var burada. Ama katılabiliyorsunuz genel kurula, bağımsız denetim raporlarını inceleyebiliyorsunuz, bilançolarını talep edebiliyorsunuz. Kârı etmişse girişim size temettüğünüzü ödüyor. İstediğiniz zaman payınızı istediğiniz kişiye satabiliyorsunuz. Burada da bir sınırlama dediğim gibi yok. Ama girişimcide bir sınırlama var Serhat Bey. O da yatırımcıyı korumak adına. Girişimci 3 yıl boyunca bu kampanyayı yaptıktan sonra hisselerini satamıyor. Ama burada bir iki istisna var. Nitelikli yatırımcılara satabiliyor. Yani exit yapabiliyor. Sizin sevdiğiniz konu. Exit yapabiliyor. Veya ortaklar arasında hisse devreleri söz konusu olabiliyor girişimcinin hissesinde. Burada borsadan biraz farklıyız. Şöyle ki bunların hepsi ölçeklenmeye başlamış artık, 45 derece açıyla, 60 derece açıyla büyümeye başlayan şirketler. Dolayısıyla buradaki asıl amaç temettüden ziyade, yani kar almaktan ziyade, birkaç yıl içerisinde şirketin çok değerlenerek çarpanlı, 10 çarpanlı, 20 çarpanlı, belki daha fazla exitler yapmak şeklinde özetleyebilirim.
Peki şunu da çok merak ettim ben şimdi. Hani dedik ya, kar payı dağıtımı vesaire. Bu konuda siz aracı oluyor musunuz? Yoksa bu otomatik olarak mı zaten geliyor yatırımcının hesabına, ya da yatırımcının bunun için bir soru sorup bu parayı talep etmek durumunda mı? Nasıl oluyor bu iş?
Bu Türk Ticaret Kanunu'ndaki anonim şirketleri nasıl yönetiliyorsa aynı şekilde bizler zaten girişimcinin şirketi olsun olmasın, kampanya sonunda ona bir anonim şirketi kurduruyoruz. Anonim şirketlerdeki hukuki konular burada da geçerli. Bu söylediğinizle ilgili gerekli tüm regülasyon düzenlenmiş durumda. Zaten önceden Türk Ticaret Kanunu'nda anonim şirketler nasıl çalışıyorsa burada da o şekilde çalışıyor. Yani yeni bir girişimci olunca daha böyle esnek, girişimciye avantaj sağlayan bir durum yok burada. Yatırımcıya avantaj sağlayan bir durum var. Ama girişimci de artık para bulduğu için, finanse eriştiği için çok rahatlıkla çalışabiliyor. Ama burada bence asıl önemli konu şu Serhat Bey. Dünyada en fazla yatırım yapılan bir kampanya var. Ondan bahsedeyim size. 72 binin üzerinde kişi veya kuruluş bir kitle fonlama kampanyasında yatırım yapmış, pay almış. Şimdi Türkiye'de de biz binlerce insanın pay aldığını göreceğiz girişimcilerde. Burada girişimciler de endişelenmesin. Binlerce insanı nasıl yöneteceğiz diye düşünmesinler. Bunlar da düşünüldü. Son derece kolay olacak. Ama burada çoklu ortaklı yapılarda girişimcinin büyük bir avantajı olacak. Binlerce marka elçisi olacak. Binlerce ortağı sayesinde hizmet veya ürününü alabilecek potansiyel müşteriler kazanacak. Aynı zamanda ihtiyaç duyduğu bir yardıma bu yatırımcılar sayesinde iyi bir yatırım ilişkileri yönetimiyle çok rahat ulaşabilecek. Bu farklı bir dünyadan bahsediyoruz zaten. Yeni şeylerden bahsediyoruz.
Aynen öyle, aynen öyle. Yani bu şunu getiriyor. Mesela ben ne bileyim, 10 bin tane ortak toplamışsam mesela şirketimi, tamamen atarak söylüyorum. Bu 10 bin tane adam kendi parasını korumak için ya da kendi parasını, payını yükseltmek için o şirketin reklamını yapacak. Hani ben daha iyi bir reklamcı düşünemiyorum. Siz yani reklam sektörünü görmüş bir insansınız. Daha iyi bir reklam var mı bilmiyorum.
Çok doğru söylüyorsunuz. Bir de bu kişiler paylarını satarken yine girişimcinin reklamını yapmış olacak. Daha enteresan bir şey söyleyeyim size. Diyelim ilk turda siz kampanyanızı yaptığınız 10 bin tane ortağınız oldu. Tabii bu ilk turu girişimcinin. İkinci, üçüncü turlarında, yatırım turlarında bu yatırımcılar aslında bir sonraki turunda potansiyel yatırımcısı. Onlar ya exit yapacaklar ya yeni yatırım turuna katılacaklar. Böylelikle aslında siz girişiminizin hayat süresini kesinlikle uzatmış oluyorsunuz. Başarınızın da gerçekleşme şansını oldukça yükseltiyorsunuz bu sistemde.
Anladım. Peki bir de şunu sormak istiyorum tabii ki. Şimdi siz böyle sokaktan geçen her girişimciye fon buluyor musunuz? Yani şimdi ben mesela bir yatırımcıyım. Benim size güvenmem lazım. Dolayısıyla siz bu konuda ne gibi adımlar atıyorsunuzu bence halka söyleyelim ki bu akşamki fonlamaya belki gelmek isteyenler daha bir gönül rahatlığıyla gelsinler.
İnşallah. Tabii ki aslında yoldan geçen tüm girişimcilere destek vermek isteriz. Fakat bazı sınırlamalarımız var. Bu da yine tebliğden geliyor. Bize başvuran girişimcilerin teknoloji ve veya üretim faaliyetinde bulunan girişimciler olması gerekiyor. Hizmet ve ticaret şu anda kapsam dışı. Dolayısıyla orada bir ayrım söz konusu ama inşallah önümüzdeki dönemde hizmet ve ticaret de işin içerisine girer. Tabii girişimciler başvurduktan sonra aslında bir VC veya bir melek yatırımcı, yatırımcı görüşmesi gibi değil. Biraz daha prosedürü var bizim sistemimizin. Girişimciyi çok iyi etüt ediyoruz. Onu iyi anlamaya çalışıyoruz. Kampanyasını hazırlarken ona her türlü desteği veriyoruz. Aslında girişimciler burada kendilerini yeniden keşfediyorlar. Girişimlerini yeniden keşfediyorlar.
Şöyle, bu arada şunu da söylemek gerekiyor. Siz aynı zamanda hem bir venture capital hem de melek yatırımcısınız değil mi?
Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Onu söyleyecektim ben de. Biz bütün kampanyasını yaptığımız girişimlerin en az %10 payını alarak ortak oluyoruz. Onların yönetiminde destek olmaya çalışıyoruz. Böylelikle diğer yatırımcılarımızın da haklarını orada korumaya çalışıyoruz. Yani elimizi taşın altına sokuyoruz aslında girişimcilerde. Ama listelenen yatırım için sunulan girişimleri de çok titizlikle seçmeye çalışıyorum.
Vallahi süpersiniz. Gerçekten de şimdi size nasıl ulaşsın insanlar? Fonbulucu.com dedim ama hani bu akşam ne yapabilirler, size gelebilirler? Biraz bunu da konuşalım.
Aslında bu akşam ilk kampanyamızı yayınlayacağız.
Bir tarihi bir gün yaşıyoruz bugün aslında.
Kesinlikle. Gerçekten tarihi bir an yaşıyoruz. Çünkü uzun yıllardır, 6 yıldır yapılan çalışmaların ilk meyvesini bugün alacağız. Bu akşam bir canlı yayın yapmayı düşünüyoruz. Eğer her şey yolunda giderse onu duyuracağız. Takip etsinler bizi. Fonbulucu.com'a girdiklerinde Invest diye bizim bir platformumuz var, yatırım platformu. Invest.fonbulucu.com'a girip oradaki listelenen kampanyaları bugünden itibaren görmeye başlayacaklar. Herkesi davet ediyorum. Çünkü gerçekten mali bariyer burada 1 lira. Öğrenci de 18 yaşından büyük, asgari ücretli de herkes yatırım yapabilecek. Bu sayede gerçekten yıllardır konuştuğumuz sermayenin tabana yayılmasını da sağlamaya çalışacağız. Bu da makroekonomik açıdan da gerçekten büyük bir katkı sağlayacak ekosisteme.
Bu arada gelmek isteyenler kredi kartıyla bile yatırım yapabiliyorlar diye biliyorum. Yanlış mı biliyorum?
Hatta Serhat Bey, mobil uygulamamızı da hazırladık. Mayıs'ın sonunda mobil uygulamamız da çıkacak yatırımcılar için. Siz cep telefonunuzdan birkaç tuşa dokunarak istediğiniz girişimden anında yatırım yapabileceksiniz. Haliyle girişimlere doğru zamanda ulaşabilecek yatırımcılar. Girişimciler de çalışsınlar, gayret etsinler, finansı düşünmesinler artık. Onlar işlerine odaklansın istiyorum.
Kredi kartıyla yatırımcı olmak müthiş bir şey yani, gerçekten de. Hakan Bey, yani bu adımlarınız için sizi kutluyorum. Gerçekten de başından beri sizin bütün süreçlerinizi çok yakından takip etmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Bugün artık o işin dibine geldik diye görüyorum. İnşallah buradaki başarı öykülerinizi de çok yakın zamanda tekrar mikrofonlarımıza taşıyalım efendim.
Çok teşekkür ederim. Ben de herkesin desteğini istiyorum bu noktada. Bu harekete herkes katılsın. Gerçekten ülkemizin gelişmesi için girişimciliği geliştirmemiz gerekiyor. Onlara can suyu vermemiz gerekiyor. Ortak olmamız gerekiyor. Hayallerine, geleceklerine giderlerken o yolda bir arada olmamız gerekiyor. Ben çok teşekkür ederim. Siz uzun süredir destek veriyorsunuz bu sisteme. İnanıyorsunuz. İnşallah sizin gibi inanan insanlar çoğalır. Hep beraber güzel işler yaparız.
İnşallah. Hakan Bey, çok teşekkür ederim efendim. Saygılar sunuyorum.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın.
Evet efendim, Yeni Şeyler rehberinde sizlere bugün girişimi, sermayeyi, fonları, oyunları falan anlattık. Gerçekten de ben çok keyif alıyorum bu programları böylesi konuklarla yaptığımda. Ama programın sonuna geldik. Hepinize mutlu bir hafta diliyorum. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya varlıkları üzerinden. Dışarıda cıvıl cıvıl bir hava var ama bizim dışarı çıkma gücümüz yok maalesef. İznimiz yok. O yüzden size şöyle Vivaldi'nin Bahar Senfonisi ile veda edeyim istedim. Onu da rock versiyonuyla yapalım istedim. Hepinize mutlu bir hafta diliyorum efendim. Hoşça kalın.
Şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor, saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde.